Merkez İnsan programında hayırlı akşamlar diliyoruz. Yeni bir haftada yeni bir programla sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenlerimiz. Evet, her zaman olduğu gibi kurumsal yönetim danışmanı ve psikolojik danışman Turgay Şirin hocamla birlikteyiz programımızda. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar İbrahim Bey, nasılsınız? İyisiniz?
Teşekkür ediyoruz, sağ olun.
Sağ olun.
Evet hocam, bugün farklı bir konuyla birlikteyiz. Farklı bir konuyu işleyeceğiz. Kariyer planlaması üzerinde duracağız ki günümüzün de gençlerin bilhassa geleceklerine dair duydukları kaygının da bir neticesi kariyerleri nasıl olacak? Neler katacaklar kendilerine ya da iş hayatlarında nasıl bir gelecek bekliyor? Bütün bunları konuşacağız inşallah programımızda. Ama öncelikle adet olduğu üzere bize nasıl ulaşabilir dinleyenlerimiz, evet, hemen paylaşalım. merkezinsan@erkamradyo.com e-posta adresinden sorularınızı, duygu ve düşüncelerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda geçmiş dönem programlarımızı ya da bu programın tekrarını, diğerlerinin tekrarını erkamradyo.com adresinde yer alan program arşivi bölümünden dinleyebilirsiniz, ulaşabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Evet, programımıza başlıyoruz. Kariyer planlaması nedir? Neler tavsiye ediyor hocamız? Öncelikle tabii ki bu kariyer nedir? Kariyer, evet, bunun üzerine bir sizden tanım alalım hocam, buyurun.
Çok teşekkür ederim. Artık program formatımız da bu anlamda, evet, oturdu. Önce bir tanımlarla, evet, başlıyoruz ki hani herkeste aynı şey oluşsun. Bu da, evet, güzel bir şey oluşturdu, gelenek oluşturdu bizde. Kariyer konusu elbette çok önemli. Gençlerden, yetişkinlerden, evet, her kesimden bize bu konuyla ilgili sorular geliyor. Günümüzün de en önemli konularından birisi. Çünkü iş sahasında aktörler arttı.
Evet.
Eskisi gibi hemen çıkar çıkmaz bir iş bulma imkanı ortadan kalktı. Üniversite mezunu işsizlerimizin sayısı fazla. Aslında onlara işsiz demeyeceğim. Bugün bu kavrama değişik bir bakış açısı getireceğim. Aslında üniversite mezunu olup kendini yetiştirememiş.
Evet.
Ve işe layık görülememiş insanlar var çok fazla şu anda.
Evet.
Ha bir de tabii gerçekten yetişmiş olup artık ona şanssızlık ve benzeri faktörler devreye girebilir. Dediğim gibi sektörüyle bağlı çok fazla aktör olur. Rakipleri çok fazla olur. Seçme kriterleri çok yükseğe çıkmıştır falan. O ayrı bir konu. Ama realitede bizi dinleyen dinleyicilerimiz içerisinde sanayiciler, iş adamları vesaireler varsa veya çalışanlar anlayacaklar. Günümüzde aslında işsizlik problemi yok. Yetişmiş insan bulma problemimiz var.
Evet.
Çünkü insanlar eğitim hayatları boyunca çok fazla kendilerini yetiştirmiyorlar. Ve hemen gider gitmez benim şu işim hazır olsun, ben bu işe talibim, benim ücretim şu olmalı falan gibi yüksek beklentilerle iş hayatına başlıyorlar. Ama iş hayatının realitesi böyle değil.
Evet.
Çünkü iş dünyası reel bir sektör. Ne insan yetiştirmeye çok fazla vakit ayırmak mümkün, ne de olmayacak şeyler, vaatler orada olacak değil. Yani sizin kendinizi yetiştirmiş olmanız lazım. Bunlara da gireceğiz. Ben direkt başta bu konuya şöyle bir açıklık getireyim diye girdim. Ama kariyer işte burada devreye giriyor. Yani insanlar gelecekte iş problemleri yaşamamaları için,
evet,
işsizlik sorunuyla karşılaşmamaları veya mevcut işlerinde daha yüksek yerlere çıkabilmeleri, daha başarılı olabilmeleri için bir kariyer planlaması, hı hı, ve bir kariyer sistemi olmazsa olmaz. Bu konu zaten yönetim bilimlerinin, işletme bilimlerinin, endüstri ve örgüt psikolojisi uzmanlarının gibi çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri gibi bölümlerin zaten uğraş alanları. Özellikle firmalarda kariyer planlama sistemleri kurulması, kariyer yönetim sistemlerinin kurulması, buna bağlı olarak performans ölçümleri, gene bir takım farklı ölçümler yapılması, raporlamalar, bununla ilgili yazılımlar kurulması, sistemler oluşturulması, bu işle uğraşan uzmanların zaten temel meşgale alanı ve önemlidir. Yani kurumlar bu alana yatırım yapsalar bir şey kaybetmeyecekleri gibi çok fazla şey de kazanacaklardır. Şimdi kariyer sözcüğü konusunda farklı görüşler var.
Evet.
Bu da bu sözcük söylendiğinde akla birçok tanımın gelmesini de tabii doğuruyor. Bu kavramlar basit olabileceği gibi karmaşık da olabilmektedir. Mesela kariyer kelimesi Fransızca kariyerre sözcüğünden geliyor. İngilizce career kelimesi gene okunduğu gibi Türkçe'ye geçmiş durumda. Hı-hı. Türkçe'ye yabancı bir kelime kariyer. Kelimenin sözcük anlamı enteresan sözcük anlamları. Mesela taş ocağı anlamına geliyor. Koşu yeri anlamına geliyor. Hı-hı. Arena anlamına geliyor. Yani meydan aslında bu anlamda. Genel kullanım alanında da ise hayat, ömür veya meslek anlamına geliyor. Yani meslek olarak biz tabii kariyeri kullanıyoruz ama kariyer kelimesi bu anlamıyla hayat, ömür ve meslekle ilişkili.
Evet.
Çünkü hayatımızla mesleğimiz neredeyse eşleşmiş durumda ve bu şekilde yaşıyoruz. Mesleğimizle ömrümüz birbiriyle eşdeğer. Hatta bununla ilgili güzel bir şey var. Şimdi bir televizyon dizisinde görmüştüm. Hoşuma da gitti. Koçluk yapması için birini bir firmaya çağırıyorlar.
Evet.
O da gruba bir soru soruyor. Diyor ki emekli olmak için ne kadar çalışmak gerekiyor diyor.
Hı hı.
Onlar da diyorlar ki işte 55 yaşına 60 yaşına kadar çalışmamız gerekiyor diyorlar. Öyleyse diyor mutlu musunuz diyor burada. Herkes bir düşünüyor falan. Sonra şöyle bir soru soruyor. Diyor ki evet. İnsanın diyor ilk 20-25 yılı eğitimde çocuklukta geçiyor diyor. Öyleyse diyor geriye kaldı diyor 25 bilemediniz 35 yıl. Hani 60 yaşında desek evet. 35 yıl kaldı. Zannediyorum diyor emekli olmak için de 25 yıl en az çalışmak lazım diyor.
Hı hı.
O bu 35 yıldan kaldı 10 yıl. Doğru mu?
Doğru.
Bu 10 yıl yani kala kala diyor kendiniz için yaşayacağınız 10 yıl kaldı.
Evet.
Bunun da diyor yarısı hastalıktı, sağlıktı, hastanelerde geçse kala kala 5 yıl kaldı diyor. Millet bir dumur oluyor tabii.
Evet.
Yani ne oluyor falan gibi. Öyleyse diyor yani hayatınız boyunca demek ki mutsuz olacaksınız bu mantıkla bakarsanız. Ama diyor siz sevdiğiniz işi yapıyorsanız.
Evet.
Mutlu olduğunuz işi yapıyorsanız o zaman siz çalışmış olmazsınız. Yaşamış olursunuz.
Doğru.
O zaman bu hesapları yapmayız.
Evet.
Kendimiz için ne kadar kaldı? Zaten hani hakikaten yani tabiatta emekli olan bir kuş, emekli olmak için yaşayan bir canlı göremezsiniz yani. Hı-hı. Hakikaten doğrudur. Ben bir emekli olayım diye bir kaplan, hani böyle bir şey yoktur. Yani yaşama biçimimizle kariyerimizi yani iş hayatımızı birleştirmeliyiz. Ve bu doğru işte miyim sorusunun cevabı da şu sorunun cevabında yatıyor. Bir daha hayata gelsem bu işi yapar mıydım? Veya bana para vermeseler de ben bu işi yapar mıydım?
Evet, önemli sorular, güzel sorular.
Evet. Bu soruların cevabını kişi kendisine sorduğunda acaba doğru işte miyim sorusunun da cevabını bulmuş olur.
Evet.
Değilse bir şekilde seveceği ve hoşnut olacağı, mutlu olacağı bir işe doğru kendisini yavaş yavaş yetiştirerek yönlendirmesini ben acizane tavsiye ediyorum. İmkan varsa.
Hı hı.
O zaman çünkü gerçekten sevdiği işi yapan insanın hayatında da değişiklikler oluyor, mutlu oluyor, huzurlu oluyor, başarılı
evet.
oluyor.
Evet.
Bu da gene bizim eğitim sistemimizdeki kronik bir problemi hatırıma getirdi. Kariyer yönlendirme mekanizmasının küçük yaşlardan başlaması lazım. Bu da şu anda çok sağlıklı işleyemiyor. Bunun da önüne geçmek için zaten ne var şu anda? Okullarda işte rehberlik servisleri kurulması, psikolojik danışma ve rehberlik fakültelerinin kurulması bunun önüne geçmek için evet. kuruluyor. Ki zaten ben de şu anda çocuklaşma rehberlik bölümü öğretim üyesiyim. Oradaki hedefimiz ne? İşte küçük yaşlara kadar bu kariyer planlamasını indirmek. Mesleki rehberlik ve kariyer rehberliğini çocuğa küçük yaştan yapabilmek. Okul sıralarında onu yönlendirebilmek. Neye göre? İstidat, kabiliyet ve yeteneklerine göre çocukları mesleğe yönlendirmek burada çok önemli. Bu genel itibariyle eğitim politikasıyla da ilişkili bir şey ama gelişmiş ülkelere baktığımızda meslek liselerinin genel liselere oranının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yani bunu oranlarsanız bazı ülkelerde neredeyse %80'lere çıkıyor, %70-75'ler ortalama meslek lisesi. Bizde de son 10 yılda meslek liselerinin sayısı biraz artmakla birlikte halen yeterli değil. Yani zannediyorum şu anda %55'lere falan çıktı.
Evet.
Bunun gene %70-75'lere çıkartılması lazım ülkemizde. Çünkü ülkemizde genç nüfus çok fazla ve sanayici ara eleman bulamıyor. Teknisyen ara eleman bulamıyor. Gençlerimiz de iş bulamıyor. Herkes mühendis ve herkes efendim
öğretmen,
öğretmen olamayacağına göre sanayide de insana ihtiyacımız var. Bu boşluğu kim dolduruyor? İşte okumayan veya ne bileyim ilkokuldan beri iş hayatına atılan hani alaylı yetişen diyeceğimiz insanlar doldurmaya çalışıyor. Ama bunlar da bir yere kadar. Fakat kişiyi düz liseden mezun ettiğinizde bir mesleği yoksa, üniversiteyi de kazanamamışsa bu sefer ortada kalıyor.
Evet.
Benim en büyük temennim inşallah ileride ülkemizde meslek liselerinin oranı artar, kalifiye hale getirilir ve burada gençler buraya yönlendirilir. Düz liselerin alım oranı üniversitelerin alım oranıyla neredeyse başa baş olur.
Evet.
O zaman üniversite sınavı da ortadan kalkar.
Ne güzel.
Yani çünkü düz lisedeki öğrenci sayısıyla üniversitelerin alım sayısı aşağı yukarı birbirine eşitlendiğinde ne olacak? Otomatik zaten şey kalmayacak, sınava gerek kalmayacak. Meslek lisesi mezunları da iş bulabilecekleri için ve güzel ücretlerle hemen işe başlayacaklarından çok nadir üniversiteye devam etmek isteyen çocuklar oradan gayretle çalışarak ve sınavlara girerek üniversiteye devam edeceklerdir. Diğerleri efendim meslek lisesinin vermiş olduğu avantajla çalışma hayatına başlayacaktır. Bu şu demek değil, meslek liselerini yasaklayalım. Kesinlikle değil, ben bunun mağdurlarındanım. Yani İmam Hatip Lisesi mezunu olduğum için başıma gelmeyen kalmadı. Kat sayı engeli yüzünden.
Evet.
O değil mesele.
Yani öyle bir noktaya taşıyalım ki üniversiteye gitmeye gerek duymadan iş sahibi olabilsinler.
Evet.
Ve memnun olsunlar.
Gitmek isteyene de engel olmayalım.
Evet.
Sistemin önünü kapatmayalım. Çocuk ben devam etmek istiyorum. Örneğin Endüstri Meslek Lisesi diyelim ki motor bölümünde okuyor çocuk. Buradan sonra ben bunu daha da ilerletmek ve makine mühendisi olmak istiyorum diyor. Tamam, devam etsin. Ama çoğu vardır ki buna devam etmek istemeyecektir de belki. Ama sistem olarak önünü kapatmayalım. Bu zaten meslek liselerini de öldürdü. O kas sayı meselesi.
Evet, evet.
Mesela Almanya'da meslek liselerinde mezun olanlar tekniker oluyor.
Evet.
Bunlar neredeyse mühendis kadar ve mühendisten de hatta fazla ücret alıyorlar.
Evet.
Çünkü bunlar işin bel kemiği. Hatta çok enteresan, ben biraz araştırma yapmıştım. Bazı firmalar, bu lüks otomobil firmaları, ilk akla gelen firmalar, isim vermeyeyim. Bazı modellerinde motorun üzerine onu bir araya getiren teknisyenin ismini yazıyorlar.
İlginç.
Tabii. Çünkü asıl teknisyendir, teknikerdir işi yapan. Mühendis sadece onun tasarımını ve planlayıcısıdır.
Evet.
Asıl işin
emeğini veren,
emeği ve özü yani ustası bu işin şeydir. Teknisyenidir, teknikeridir. Onun ismini yazıyorlar mesela. Müthiş bir
çok
şey.
Çok güzel. Evet.
Motorun üzerinde yazıyor. Bu şu tekniker tarafından bir araya getirmiştir. Şu teknisyen tarafından yapılmıştır. Bu kadar önemli yurt dışında.
Evet.
Yani ben elhamdülillah Allah nasip etti. Çok yurt dışına çıkmak nasip oldu. Oralarda gördüğüm yani bir elektrik teknisyeniyle ne bileyim bir hatta daha ileri bir musluk tamircisiyle bir öğretmen hatta bir milletvekili arasında bile çok büyük farklar olmadığını, statü olarak bile yok. Hepsi meslek olarak görülüyor.
Evet.
Birisi ben bu elemiyle çalışıyorum, öbürü pedagojik eğitim işinde çalışıyorum falan diyor yani. Bu işi seviyorum, o yüzden bunu yapıyorum diyor.
Hı hı.
Sevmek burada önemli. Hatta bir anımız var. Yurt dışında bir meslek lisesine gitmiştik. Ülke ismini de vereyim, Hollanda'da.
Hı hı.
Meslek lisesini gezerken ilginç bir şey gözüme ilişti. Böyle çocukların ellerinde 10 santim, 15 santimlik ve demir çubuklar var. Bazılarının, hepsinin yok.
Evet.
Dedim ki, sordum, bu nedir? Bu çubuklar. Hepsi o çubukla geziyor ama. Bazıları o çubukları biraz boyamış. Bazıları bir şeyler yapıştırmış üstüne. Gülümsediler, dediler ki bizim burada bir geleneğimiz var. Nedir o? O meslek lisesi şeydi, soğuk demir, torna, tesviye tarzı işler yapıyordu. Bizim şeyimiz şudur dedi, ilkemiz. Birinci sınıfa kaydolan çocuğun eline biz metal veririz. Metali sevmesini öğretiriz.
Evet.
Çok enteresan değil mi? Bu çocuk o metalle yatacak, metalle kalkacak. Metali sevmeyen bu işi yapamaz dedi.
Hı hı, doğru.
Şimdi bilinç seviyesine bakın. Ve bizim için, yani bu çocuk için metal hayatıdır olacak. Yani mesleği hayatı olacak. Ve toplumla da ilişkilendirmişlerdi. Yani o meslek lisesi aynı zamanda fabrika gibi çalışıyordu. Toplumdan gelen siparişleri de üretiyordu. Hem ekonomiye katkısı vardı. Hem ara elemanlar yetiştiriyor. Ve meslek lisesinde son teknoloji cihazlar kullanılıyordu.
Evet.
Birçok fabrikada, birçok tesiste olmayan teknolojiyi orada çocuklara öğretiyorlardı.
Pratik olarak.
Evet.
Bizzat öğretiliyor.
Önden gidiyorlardı.
Evet.
Çocuk son teknolojiyi öğrenmiş bir şekilde iş sahasına gidiyordu. Efendim 20 senenin öncekinin teknolojisini öğrenip sahaya çıktığında o çok şey değişmiş demiyor mesela.
Evet.
İşte buna ihtiyacımız var bizim. Bu olduğu zaman gerçekten üretken beyinler, efendim zihinsel olarak aktif çağında olan bu beyinler işsizlik sorunuyla karşılaşmayacaklar. Ve ara eleman, genç nüfusun da avantajını kullanarak belki Türkiye'yi bir üretim üssü haline de getirme şansımız olacak. O yüzden bu meslek lisesi politikasının çok üzerinde durulması, acilen de desteklenmesi, teşvik edilmesi lazım. Özel meslek liselerine hakeze aynı şekilde her sektöre ait bir meslek lisesi açılabilir. Var nitekim ufak tefek ama artılması lazım. Mesela ben havacılık sektöründe danışmanlık yaptım.
Evet.
Epey bir zaman. Mesela havacılık meslek liselerinin sayısının artması lazım. Havacılık çünkü dünyanın en büyük endüstrilerinden birisi. Hele 3. havalimanının konuşulduğu ve dünyanın en büyük havalimanını yapacağımız şu zamanda ciddi ara elemanlara ihtiyacımız var. Havacılık çok geniş bir sektör mesela. Yani yer hizmetlerinden tutun uçak içi kabin hizmetlerine kadar geniş bir yelpaze. Çok sektörü var. Hatta uçak içi tekstil bile var. Yani uçak içi tekstili ayrı, ne bileyim ikramı ayrı, yer hizmetleri ayrı, uçakların bakım hizmetleri ayrı, motor teknik hizmetleri ayrı. Hı hı. Yani başlı başına bir sektör ve hepsine ayrı ayrı eleman yetiştirmesi lazım.
Evet.
Müstakil havacılık meslek liseleri olsun mesela. Ne bileyim gene ayakkabıcılık sektörüne yönelik meslek liseleri. İşte mesela şu anda iletişim liseleri açılıyor.
Evet.
Güzel. Bu iletişim fakültelerine yetiştiriyor ve gene ama halen sağlıklı eğitim verilemiyor. İşte bizim bu iletişim, radyoculuk ve televizyonculuk sektöründe de biliyorsunuz ara eleman bulmak zor. Kameramandır, evet. İşte müzik teknisyenidir, ses teknisyenidir, yönetmendir, görüntü yönetmendir gibi ara elemanların birçoğu halen sahada yetişiyor. Tam olarak kaliteli eğitim veren kurumların çok olduğu söylenemez. Hiç yok diyemeyiz. Ama alaylı yetişiyor. Birilerinin yanında yetişmesi gerekiyor. Özetle kariyerin eğitim sistemiyle, eğitim politikasıyla çok yakın ilişkisi var. Ama her şeyden önce tamam sistemsel olarak bir takım problemler olmakla birlikte her şeyden önce kişinin önce kendini iyi tanıması. Ben hangi işi yapmalıyım?
Evet.
Bir daha gelsem hangi işi yapardım? Bu işi yapar mıydım? Ve para vermeseler de ben bu işi yapar mıydım? Bu soruların cevabını verip seveceği işe yönlenmeli. Ve inşallah bu konuda da teşvikler de artıyor artık. Yani yeter ki sevdiğin işi yap. Girişimcilik kredileri artıyor, evet. Ne bileyim. Eğitim olanakları artıyor. Hı hı. Örgün devam edemiyorum diyenlere açık öğretim fakülteleri açılıyor. Uzaktan eğitim,
evet,
imkanları oluşturuluyor. Gene çıraklık okulları yaygınlaştırılıyor. Ama kişinin ilgisi burada çok önemli. Yani mutlaka kişinin kendi kariyerini, yani kariyeri ömür ve meslek olarak da tanımlarsanız, hem ömrünü planlayacak hem mesleğini planlayacak ve bu ömrünü, kendisine verilen süreyi bir proje gibi değerlendirip o projeyi en güzel şekilde planlamalı. Bu konuda gerekirse de uzmanlardan, bir kariyer danışmanından da destek alarak,
evet,
kariyer planlamasını yapmasını ben tavsiye ediyorum açıkçası.
Evet hocam.
Çünkü bu yapılmadığı zaman, hı hı, ciddi bireyde kaygılara, mutsuzluğa, hı hı, umutsuzluğa. Umutsuzluk çok kötü bir hastalık. Ne tür umutsuzluklar? Hem kendi geleceğiyle hem ülkesinin geleceğiyle ilgili,
evet,
umutsuzluklara düşüyor insan. Yani ne bileyim, bu ülkede hiçbir şey düzelmeyecek herhalde gibi umutsuzca gençlerde şeylere sebep oluyor. Ama, evet, baktığınız zaman kendisini çok yetiştirmediğini görüyorsunuz. Ama o kendi eksikliklerini görmüyor insan. Sistemi suçluyor. Ne bileyim.
Evet.
Devleti suçluyor. Nerede bu devlet, nerede bu millet gibi oluyor. Ama önce biz kendimizi değiştirmeye ve niyetimizi de, hani ben hep kullanıyorum, niyet ettim değişmeye demek lazım.
Evet, evet.
Önce kendimizi bir tanıyacağız. Benim kabiliyetlerim, liyakatlerim neler? Hangi alanda mutlu olurum? Hangi alanda çalışırsam mutlu olurum? Bu gençler için. Çalışmak hayatında olanlar içinse, şu anda çalıştığım hayatta mutlu muyum?
Hı hı, hı.
Kendimi burada ifade edebiliyor muyum? Güzel bir işte çalıştığımı, ben kendimi tamamlayan bir işi yapıyor muyum? Bu sorunun cevabını,
evet,
insanlar bulmalı. Ve bunun için de gerekirse mutlaka bir dış gözden, profesyonel birinden kariyer planlaması ile ilgili destek almasını,
evet,
tavsiye ediyorum. Buna yapılacak emek boşa değildir.
Hı hı.
Tam tersi, insan mutlu ve huzurlu yaşamak ister. Onun yolu da kariyerinin planlanmasından ve doğru işte çalışmaktan geçer.
Evet hocam. Bu noktada bir ara verelim hemen.
Emniyetle.
Değerli dinleyenler, Merkez İnsan programında Turgay Şirin hocamla kariyer planlamasını konuşuyoruz. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın akabinde birlikteliğimiz devam edecek. Kıymetli dinleyenlerimiz, Merkez İnsan programında kurumsal yönetim danışmanı ve psikolojik danışman Turgay Şirin hocamla kariyer planlaması üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Evet hocam, ilk bölümümüzde kariyer nedir? Bunun üzerine biraz durduk ve şimdi kariyer planlaması nedir? Nasıl planlanır geleceğimiz, kariyerimiz, mesleğimiz? Bunu konuşalım istiyoruz.
Evet.
Kariyer planlaması nedir?
Nedir?
Bunun da tanımını istiyoruz sizden.
Çok teşekkür ediyorum. Şimdi kariyer planlaması değişik şekilde de tarif edilmekle, hı hı, birlikte genel itibariyle firmaların, kurumların çalışanlarının statülerini ve geleceklerini planlaması anlamında kullanılan bir kavram. Fakat kariyer planlamasının hem kişiye bakan tarafı hem de kuruma bakan tarafı var.
Evet.
Biz önce kişiye bakan tarafıyla ilgili biraz konuşalım. Sonra kariyer planlamasının kurumsal boyutlarını, hı-hı, konuşup tavsiyelerde bulunalım dinleyicilerimize. Kariyer planlama sistemleriyle ilgili. Şimdi bireyin özellikle kariyerinde geçirdiği bir takım aşamalar var. Bu yaşam döngüsü içerisinde, hayat döngüsü içerisinde bu aşamaları önce bilmemiz lazım. Yani kariyer aşamalarıyla ilgili farklı görüşler olmakla birlikte genel itibariyle ben 5 farklı kariyer aşamasından bahsedeceğim hayatımız boyunca,
evet,
yaşadığımız. Bunlardan ilki iş öncesi dönem. İş öncesi dönem, özellikle bu keşfetme arama dönemi de deniyor bu döneme. Hani bu devrede kişi çocukluk ergenlik döneminden ilk yetişkinlik dönemi, bu dönemleri kapsayan bir dönemdir bu. Ergenlik ve ilk yetişkinlik dönemleri ve burada tabii meslekler konusunda bilgilere ihtiyaç duyuluyor. Meslekler konusundaki bilgiler biraz burada sınırlı. Daha çok insan etrafındaki diğer kişilerin meslekleri hakkında bilgi sahibi olmaya çalışır. ve gözlem yapmaya çalışır. Mesleki ilgilerine göre bir takım heves duyar. Heves niteliğindedir yani daha çok buradaki, evet, bilgiler. İşte tam burada işte mesleki rehberlik çok kritik önem arz ediyor. Ergenlik çocukluk dönemindeki, hı-hı, okullarda ve diğer yerlerde. Bunu yaygınlaştırabilirsek çok güzel şeyler başaracağız. Mesela İsviçre'de çocuklar ilkokuldan sonra gene sürekli öğretmen takibiyle birlikte kabiliyetli ve sınav ve akademik başarılarına göre gene kişisel yeteneklerine göre yönlendiriliyorlar. Meslek lisesine yönlendirilenlerin haricinde diğer düz liseye yönlendirilenlerin çoğu üniversiteye direkt girmiş sayılıyor. Çünkü, hı hı, lisedeki öğrenci sayısı ile üniversiteye alınan öğrenci sayısı birbirine eşit aşağı yukarı.
Evet.
Yani liseye giren üniversiteye girmiş gibi oluyor sınavsız neredeyse. Burada da daha lise birinci sınıfta o dönemlerde çocuklara şey yapılıyor. Değişik mesleklerde stajlar yapması isteniyor.
Evet.
Mesela hangi alanlara biraz ilgisi varsa onlardan başlayarak mesela hukuk mesleğini istiyorsa bir hakim yanında veya hukuk yerinde daha lise öğrencisine gözlem yapması isteniyor. Mesela yaz tatilinde veya okul döneminde. Oradan mesela çıkartılıyor tıpa ilgisi varsa, varsa değil zaten yoksa bile birkaç meslek gezdiriliyor böyle. İşte doktor yanına gönderiliyor, eczacı yanında kalıyor, ne bileyim. Ve çocuk bunlar arasında biraz o ortamı da görerek evet ya bu iş bana göre diyor. Veya önceden diyelim ki çok doktor olmak istiyordu. Bir gidiyor hastaneye ki yok ya burası bana göre değilmiş de diyebiliyor mesela. Yani daha küçük yaşlarda buralarda gözlem yapması sağlanıyor. Bu çok önemli. İnşallah bizde de ideal olan bu aslında. Bizde de bu yapılır inşallah. Ama okullarımız şu anda ne yapmaya çalışıyor? Değişik meslek gruplarından insanları çocuklara konuşturarak, çağırarak okullara falan aslında bunları yapabilirler. Hı hı. Yapanlar var.
Evet.
Yapmayanlara da tavsiye ederim. Yani meslek günleri gibi yapıp çocuklara bu mesleklerle, mesleklerin içindeki insanlarla buluşturulursa çok güzel bir şey yapılmış olur. Ve oradan etkilenenler olur. Ben öyle şeyler biliyorum ki hatta zaten birçok dinleyicimiz şöyle kendisine bir baksa şu an neden bu mesleği yaptığını veya gönlünde yatan meslek bu değilse bile o gönlünde yatan mesleğin neden o meslek olduğunu biraz, hı-hı, sorgulasa,
evet,
küçüklüğünde izlediği bir film mesela veya çok o aile yakınlarından, aile dostlarından veya etrafındaki kişilerden birisinin karizmatik kişiliğinden etkilenmesi.
Evet.
Mesela o örnek veriyorum. O denizcidir, kaptandır. Arada bir beyaz üniformasıyla, hı-hı, eve geliyordur. Herkes onu seviyordur falan. Çocuk onu görüyordur. Ben de kaptan olacağım. Örnek.
Evet.
Veya hava pilottur. Yani yolcu uçağı kaptanıdır, pilotudur. Çok havalı geliyordur ona. Her gelişi dünyayı dolaşıyor. İşte sürekli dünyayı geziyorsun. Ben bu işi yapacağım.
Evet.
Niye? Etrafında bir pilot kaptan örneği vardır. Veya onunla ilgili çok etkileyici bir film izlemiştir, hı hı, gibi. Mutlaka bir modelden onu öğreniyor. İşte bu kariyer aşamalarında iş öncesi dönemde bunlar oluyor. Ve kişi bu dönemde mesleklerle ilgili seçimlerini yapıyor. Gene üniversite tercihleri, gene bu dönemde üniversite dönemleri bu dönemde. Ve bu dönem yaklaşık 25 yaşında son bulduğu ortalama,
evet,
kabul ediliyor literatürde. Ve gene bu dönem biraz kendini ispatlama ve alternatif seçenekleri de değerlendirme zamanı olarak, hı-hı, da değerlendirilebilir. Ondan sonra işe giriş dönemi başlıyor. Yani kişi mezun olmuştur veya mezuniyet öncesi bu işe giriş dönemi erken başladıysa okul hayatı yoksa o dönem. Yani bu normal şartlarda eğitimli insanlar için söylersek yani üniversite bitiminden sonra başlıyor. Ve artık genç yetişkinlik ve yetişkinlik dönemine doğru girdiğimiz, evet, bir yaş grubu bu. Burada kişi bir işte çalışmaya başlıyor kariyerinin başlangıcında ve burada bir takım ihtiyaçlar devreye giriyor. İşte en temel ihtiyaçlardan birisi güvenlik ve emniyet gereksinimleri. Yani kariyer planlama teorisyenlerine göre bu işe giriş dönemi kariyer aşamalarında 5 yıllık bir dönemi kapsar işe girdikten sonra deniyor. Ve burada kişi iş güvenliği, iş güvenliğinden kastettiğimiz kaza falan anlamda değil de iş devamlılığı ihtiyacı duyuyor. Yani garanti ihtiyacı. Evet. Hani Anadolu'da vardır evladım mutlaka işte falanca ne yapmış, okumuş mu? Okumuş, memur olabilmiş mi falan diye.
Devletin kapısına anahtarını uydurabilmiş mi?
Vardır ya işte evladım ben hep Anadolu'ya gidince ne yaparsın? Efendim üniversitede hocalık yapıyoruz ama özel üniversite ya bir memur olamadın mı falan filan hani çok duyuyoruz bunları.
Evet.
Niye öyle diyor şeyler?
Güvence evet.
Yani bu kariyer aşamalarında güvencenin de enteresan bir şeyi var.
Rolü var.
Rolü var. Yapılan araştırmalarda da bu psikolojik bir ihtiyaç olarak da tespit edilmiş. Böyle bir realite de var zaten. Yani insan işinde bir devamlılık güvencesi istiyor. Mesela sözleşmeli işlerde çalışanlar daha tedirgindir bu anlamda. İşte özellikle sözleşme yılda bir yenileniyorsa.
Evet.
Efendim ya yenilenmezse. İşte kaygılar. Geçen programda konuştuğumuz ki.
Evet.
Kariyer planlamasıyla kaygı arasında da çok önemli bir ilişki var.
Evet. Onun üzerinde de duralım hocam.
Evet. Ondan da bahsedelim. Yeri gelmişken ve benim şeydir. Yüksek lisans tezlerimden birisinin ismi budur. Kariyer planlaması ve kaygı tutumları.
Evet.
Arasındaki ilişki diye. Bu konu üzerinde de çalışmış biri olarak çok ilişkili ikisi. Kaygı ve kariyer. Çünkü kariyer planlamasını düzgün yapamadıysa kaygı devreye giriyor. Yaptığımız araştırmalardan bununla ilgili sonuçları da aktarırım. Mesela kaygı üzerine neler etkili olmuş? Yaş grubuyla kaygı arasında ilişkiler var mı? Bunlardan da birazdan o araştırma sonuçlarından bahsedeceğim dinleyicilerimize inşallah. Vakit kalırsa. Yani işe giriş dönemindeki ilk işe girişten ilk 5 yılı kapsar. Daha çok güvenlik ve emniyet gereksinimleri ortaya çıkar. Gene yeni beceriler öğrenmek, yeni tutumlar geliştirmek, kendi motivasyonunu belli bir seviyede tutmak için de kişi bu dönemde çaba gösteriyor. Bir takım beceriler kazanıyor. Ve doğru yerde miyim? İşte çok iş değiştirme de bu dönemlerde olabilir. Ve artan sorumluluklarla birlikte bir uyuşmazlık süreci de olabilir iş hayatında. Yeni çevreye adaptasyon gibi sorunlar bu dönemde çok devreye girer ki bu yüzden de bu safhada özellikle belirsizlik ve bunalımlar çok fazla yaşanır. Kaygının en çok yaşandığı gene dönemlerden birisi bu işe giriş dönemidir. İş öncesi dönem ve işe giriş dönemi. Burada iki problem, temel problem tabii kişinin karşısına çıkıyor. Birisi mevkiyi bulma. Diğeri de kendini kanıtlamak. Yani bu ikisi. Burada gençlerimizin size bir tavsiyem var benim. Çok çünkü üniversitede hocalıkta olunca bizim çok özellikle işte bu iş öncesi dönem gençlerle birlikte oluyoruz. Son sınıfa gelen gençlerde de kaygı daha da artıyor. Şimdi mezun olacağız falan. Ama gördüğüm bir gerçek var. O da şu. Gençler üniversite hayatını çok verimli değerlendiremiyorlar. Yani İdrak edemiyor. O 4 yılın, 5 yılın çok hızlı geçeceğini anlayamıyor.
Evet.
Özellikle genelde 4 yıllık bir fakülte sistemimiz var. Ona çok uzun geliyor. Algılayamıyor ve biraz lay lay lom geçiyor yani hani tabiri caizse gençler. Ama daha bilinçli, kariyerini net bir şekilde planlamış, ne yapacağını bilen gençler ise çok daha hızlı yükseliyor ve başarı elde ediyor. Bu gençlerin ne yaptığına baktığınızda da daha üniversite yıllarında staj yaptıklarını.
Evet.
Staj deyince de şu algılanıyor. İlla resmi olarak işte bir evrak okul oraya yazacak o değil. Ben gençlere şunu tavsiye ediyorum. Arkadaşlar gidin alanınızla ilgili iş yerlerini tespit edin yakınlarda. Gidin ben burada gönüllü stajyerlik yapmak istiyorum.
Evet.
Hatta üstüne para verseniz yeridir diyorum. Gülüşüyorlar. Hayır budur yani. Yani artık günümüzde budur. Yeni mezun sıfır kilometre bir insanı pat diye kimse zaten yüksek ücretlerle artık Türkiye'de başlatmıyor. Ne mezun olursa olsun.
Evet.
Tecrübesi var mı? tecrübesi var mı? İyi kötü bu alanda yaptığı çalışmalar var mı? Bir de aldığı ekstra eğitimler var mı?
Evet. Üstüne ne koyabilmiş?
Üstüne ne koymuş?
Evet.
Yani sertifika programlarına gitmiş mi? Bir takım sertifikalar eklemiş mi? Bir çaba göstermiş mi?
Yabancı dili tekten bırakmış, aynen, artırmış mı? Evet.
Çok önemli. Mesela birçok farklı şey de önemli. Bizim mesela psikoloji danışmanlık rehberlik bölümü mezun öğrencileri bile, mesela daha sözel bir alandan bahsediyoruz, orada bile sadece lisans diplomasını aramıyor artık özel sektör.
Evet.
Yani bununla ilgili gidip mesela bir terapi eğitimi almış mı? Bir test ölçek eğitimi almış mı? Hangi ölçekleri kullanabiliyor?
Evet.
Bunların birçoğu okulda öğretilemiyor. Vakit yok. Zaten bununla ilgili özel kurulmuş enstitüler var. Buralardan eğitimler alması lazım. Okuldaki şeyin üzerine ne koydun? Bu önemli.
Evet.
O yüzden gençlere tavsiyem, üniversite gençlerine, yani bu 4 yılı çok iyi değerlendirmeleri ve daha 1. 2. yıldan itibaren kariyerlerini netleştirip efendim kendilerini ek eğitimlerle, sertifika programlarıyla destekleyerek emin adımlarla yürümeleri. Bunu yapmadıkları sürece sıkıntı olacaktır. Ama ben çok konferanstan, çok seminerden sonra gördüm ki gençler etrafımı sarıyorlar. Türkiye'nin değişik yerlerinde de öyle oluyor. Hocam ben doğru bölümde okumadığımı düşünüyorum, mutsuzum diyen çok ne yazık ki gençler de var. Ben onlar için de şunu söylüyorum. Artık günümüzde bölümlerin çok bir önemi farkı kalmadı.
Evet.
Ben gençlere diyorum ki siz üniversiteyi bir formasyon için okuyun. Öğrenmeyi hedefleyin.
Evet.
Öğrenmeyi öğrendiyseniz üniversite işe yaramış demektir. Bunu yapıyorsanız geri kalanlar biraz aslında kendimizi geliştirmekle ilgili. Çünkü artık günümüzde alanlar birbirine çok fazla girmiş durumda. Ve artık multidisiplinler, çok disiplinli çalışmalar yapılıyor ve bilim alanları bile birbirinin içerisine girmiş durumda.
Evet.
Yani bir iktisadı bile alsanız, yani iktisat başlı başına bir bilim dalı mıdır? Evet, ama içerisinde psikoloji, sosyoloji olmadan iktisat olmaz.
Evet.
Yani davranış bilimleri, bunların hepsi istatistik. Bak, evet, bir sürü bilimden bahsettik, hepsi iktisadın içinde örnek veriyor. Yani birçok bilim artık birbirinin içerisine geçmiş durumda. O yüzden gençlerin artık bir meslek için üniversite okumaktan ziyade bir formasyon almak, öğrenmeyi öğrenmek, kendini geliştirmek, olaylara bakış açısını eğitimli bir insan, entelektüel bir insan nasıl yapar bunu öğrenmektir üniversitenin hedefi. Bunu aldıktan sonra alırken daha işte o dönemlerde ilgi alanlarını, kabiliyetlerini belirleyip ona uygun eğitimlerle, yan eğitimlerle kendisini desteklerse ben doğru yerde değilim üzüntüsünü üzerlerinden bir an önce atarlar ve hayatta mutlu olur. Zaten bir araştırma yapılsa Türkiye'de herhalde öyle zannediyorum ki birçok insan lisans mezuniyetinin dışındaki alanlarda,
evet,
çalışıyorlardır. Hepsinin kendi mezun olduğu alanda çalıştığını söylemek mümkün olmaz diye düşünüyorum. En azından, evet, benim fiili gözlemlerim bu şekilde.
Doğrudur.
Bu bir şeydir, eğitim sürecidir. Bölümlerin önemi var tabii, yok değil, ama çok hayatımızı, kariyerimizi engelleyecek, tıkayacak kadar önemli bir sorun değil. Yan eğitimlerle bunu desteklemeleri lazım. Şimdi kariyer aşamalarından üçüncü aşama ise kariyerde ilerleme aşaması.
Evet.
Bu aşama özellikle çalışanın belli bir tecrübe ve bilgi kazandıktan sonra izleyeceği kariyer yolu olarak tanımlanabilir. Ve bu aşamada çalışanlar özellikle bir kariyer ikilemi yaşamaktalar,
evet,
ve sorgulama sürecine girmekteler. Yani ne demek? Ya yeni bir iş alanına geçmek istiyor insanlar bu dönemde, ya da kendi işini kurmak gibi kararlar alabiliyorlar ki bu da ne zaman oluyor? Yani 30-45 yaşlar arasında genelde oluyor. Yani bu dönemde güvenlik ihtiyacının önemi önceki dönemlere göre azalıyor çünkü. Ve başarı, saygınlık ve bağımsızlık, evet, gereksinimi ön plana çıkıyor. Öyle olunca da burada işten kopmalar veya ya ben artık yani 10-15 yıldır bu işte çalışıyorum, bir yönetici olmam gerekiyordu. Ne bileyim, veya bağımsızlık duygusu da devreye giriyor. Yani ben bir patronla niye çalışayım ki, kendi işimi kurayım gibi,
evet,
söylemler burada çok oluyor. Buralarda iş kurmalar, iş kurma denemeleri veya başka işlerde çalışayım, iş değiştirme denemeleri olabiliyor. Çünkü burada güvenlik ihtiyacı azalıyor, başarı ve saygınlık ihtiyacı öne çıkıyor. Verimli bir aşamadır bu aslında ama kritik kararlar bu dönemde almak lazım. Dördüncü aşama kariyeri koruma aşaması. Bu da artık şeye girmiştir. Fizyolojik ihtiyaçlar ve güvenlik gereksinimleri azalmış. Başarı, saygınlık gibi ihtiyaçları da gidermeye başlamış ve ön planda halen. Ve birey burada bir taraftan mevcut konumunu korumaya çalışırken diğer taraftan da yükselme imkanlarını araştırıyor. Ve hızla değişen teknoloji ve artan rekabet bu dönemde bireyin önemli rakiplerinden tabii. Ve bu dönem boyunca tabii doğal olarak bazı fiziksel ve mantıksal süreçler de yavaşlamaya başlıyor. Yaş ilerliyor. Evet. Ve kişinin kendini gerçekleştirme ihtiyacı ortaya çıkıyor. İşte o yüzden kişi kariyerinde daha fazla ilerleme yapamayacağını düşünüyor. Bu yüzden verimi ve tatmin düzeyi azalmaya başlıyor. Bu sebeple gene fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Buna bazıları kariyer ortası kriz diye isimlendiriliyor. Ve sonuçta yöneticilerden gelecek tepki sonucu işten ayrılmalar ve da devam etmeler de bu dönemde yaşanabiliyor. Bu emeklilik öncesi dönemdir aslında. Ve artık benim kendimi değerlendirmem gerek, bunca birikimim var, bu birikimimi kullanmam gerekir denilen dönemdir.
Evet.
Bu dönem kariyerini koruma aşaması. Ondan sonra da zaten emeklilik aşaması ki genelde işte eskiden 55'ti, şimdi 65'e çıktı. 65 ve sonrası. Burada kişi tabii kariyerini emeklilik aşamasında tamamlıyor. Emeklilik planları yaparken gene kurumlardan ayrılıp danışmanlık yapma kararı da verebiliyor. Birçoğu o güne kadar kazandığı deneyimlerden kurumun yararlanmasını istiyor. Yani emeklilik zaten başlı başına bir travma.
Evet.
Çünkü iş yıllardır çalıştığı rutini terk etmesi söz konusu. Ciddi bir destek alması da gerekebiliyor birçok insanın. Çünkü emeklilikte bir boşluğa düşebiliyor insan ve ayrı bir kaygı bombardımanı da burada kişinin karşısına çıkıyor. Zaten özellikle fiziksel işlerde çalışan, yani beden işçiliği yapan insanların emekliliği daha bir sıkıntı oluyor. Çünkü boşluğa düşüyorlar. Yapacak bir şey kalmıyor gibi oluyor. Bence emeklilik diye bir şey zihnimizden çıkartmamız lazım. Yani emeklilik resmi olarak olabilir de, yani Müslümanın emekliliği olmaz diye hep düşünüyorum. Yani evet. Cennettedir Müslümanın tatili. Orada bile biz boş durmayız, Müslümanlar boş durmaz. Bu şeyin nasıl anlatayım? Kapitalist düzenin belki bir şeyidir. Yani biz bu açıdan mesela zihinsel işlerle uğraşanlar biraz daha şanslı olabilir, bu yazarlık, akademisyenlik. Çünkü orada emekli de olsan kitap yazmaya, araştırmaya, makale yazmaya devam edersin.
Evet.
Ama fiziksel işlerden işçi emeklileri gibi olanlar ne yapıyor? Bu büyük bir boşluğa düşüyor. İşte yakında bir cami varsa oralara gidebiliyor. Fakat evde de bir sıkıntı oluyor. Eşler bir arada uzun süre kalmaya alışkın değil. Ev hanımı ise eşi, o da yeni bir duruma alışması gerekiyor.
Evet.
Yani başlı başına bir kriz. Emeklilik dönemini ayrı ayrı konuşmak lazım. Aslında bu kariyer aşamalarının her birini ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Ama özetle kariyer ile insanın hayattan aldığı haz ve mutluluk arasında bir ilişki var. Kariyerini düzgünce planlamalı kişi, daha okul sıralarından başlamalı bu. Devletimizin de bu konuda sistem kurması gerek. Çabalar da var. Kişi de burada çabalamalı ve kendi etki alanına odaklanarak hayatını planlamalı ve her dönemin bir problemi olduğunu da unutmamalı.
Evet.
Yani 30-35 yaşların farklı, 50-55 yaşların farklı dönemleri var. Bunlarla ilgili türlü araştırmalar yapılmış. İnsanlar şöyle düşünmemeli. Yani bunu sadece ben yaşıyorum herhalde dememeli. Yani bunu yaşayan çok insan olduğunu da unutmamalı.
Evet.
Ve bu işin uzmanları olduğunu unutmamalı ve destek almalı. Kurumlarımıza da son olarak
buyurun.
Bir tavsiyem var. Kariyer bir ihtiyaçtır. Psikolojik bir ihtiyaçtır. Yani kariyerde yükselmek. O yüzden kurumlar da çalışanlarına bir şekilde kendilerini ifade edebilecekleri, işte o saygınlık ve başarı ihtiyaçlarını ve emniyet, güven ihtiyaçlarını sağlayacakları hissini onlarda oluşturmalı.
Evet.
Ve onu destekleyecek aktivitelerde bulunup bir takım sistemlere yönelmeli ve sistem kurmaları gerekir. Yoksa turnover dediğimiz eleman sirkülasyonu firmalarda çok olur. Bu da firmaya değişik maliyetler getirir. Yani sürekli yetiştirdiği elemanların işten ayrılması, başka yerlere gitmesi firmalara başka zararlar doğurur. O kar fayda maliyet analizini yapıp bence bir kariyer sistemi kurmaları daha mantıklı olur. O zaman ellerindeki personel sirkülasyon oranı azalır. Bu da istikrarlı bir firma haline gelmeyi, istikrarlı kalıcı bir örgüt kültürü, kurum kültürü oluşmasını sağlar. Bu da firmalara maddi ve manevi huzur, başarı ve kar olarak döner.
Evet hocam, teşekkür ediyoruz.
Ne demek?
Programımızın bu hafta da sonuna gelmiş olduk. Kariyer planlamasını konuştuk bu hafta. Neredeyse okul sıralarından emekliliğe kadar süre giden o süreci konuştuk. Evet değerli dinleyenler, bugün Merkez İnsan programında kurumsal yönetim danışmanı ve psikolojik danışman Turgay Şirin hocamla kariyer planlamasını konuşmaya çalıştık ve böylelikle bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
Ben de iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Sağ olun.